Levi'nin ot yığını üzerinde geçirdiği gece kendi açısından boşa gitmemişti. Yürüttüğü çiftlik işi kabak tadı vermeye başlamış, onun için her türlü önemini yitirmişti. Mükemmel bir ürün alınmasına karşın bu kadar çok başarısızlık ve köylülerle arasında hiçbir zaman bu yılki kadar düşmanca ilişkiler olmamıştı. Ya da en azından ona öyle geliyordu. Başarısızlıklarının ve bu düşmanlığın nedenini şimdi iyice anlamıştı. Çalışırken hissettiği güzellik, bunun sonucunda köylülerle yakınlaşması, köylülere ve onların yaşamına duyduğu imrenme, bu gece artık bir hayal ürünü olmaktan çıkıp nasıl gerçekleştireceğini ayrıntılarıyla düşündüğü bir niyet haline gelen bir yaşama geçme isteği. Bütün bunlar onun çiftlikle ilgili görüşlerini öylesine değiştirmişti ki önceden gösterdiği ilgiyi artık asla bulamıyor ve meselenin temelini oluşturan işçilere karşı tatsız davranışını görmezden gelemiyordu. Pava gibi iyileştirilmiş ineklerden oluşan bir sürü, hepsi gübrelenmiş, pulluklarla sürülmüş toprak, çevresi söğüt dağlarıyla çevrilmiş 9 düz tarla, 90 desyatina derin sürülmüş ve gübrelenmiş toprak, sıradan tohum ekme makineleri vesaire. Bütün bunlar sadece kendisi ya da ona ilgi gösteren arkadaşları tarafından yapılırsa çok güzeldi. Ancak şimdi açıkça görüyordu ki tarımın baş elementinin işçi olduğunu ileri sürdüğü tarımla ilgili kitabı üzerindeki çalışması bu konuda ona çok yardımcı olmuştu. Evet, şimdi açıkça görüyordu ki yönettiği çiftlik kendisiyle işçileri arasında onun bulunduğu yanda sürekli ve ısrarlı bir şekilde en iyi sayılan örneğe göre düzeni değiştirme isteğinin, diğer yanda ise doğal bir düzenin olduğu sert ve inatçı bir mücadeleden başka bir şey değildi. Kendisinin çok büyük çaba harcadığı, diğer tarafın ise hiçbir çabasının hatta niyetinin bile olmadığı bu mücadelede çiftliğin zarar etmesinden, güzel aletlerin, güzelim hayvanların ve toprakların boşu boşuna telef olmasından başka bir şey elde edilmediğini görüyordu. En önemlisi de bu işe harcanan enerjinin tamamen boşa gitmesi bir yana, çiftliğin onun için taşıdığı anlamın ortaya çıktığı şu anda harcadığı enerjinin amacının da değersiz olduğunu hissetmemesi olanaksızdı. Aslında mücadelenin özü neydi? O her bir kuruşu için mücadele ediyordu. Etmemesi mümkün değildi. Çünkü enerjisi azalıyordu ve işçilerin hesabını öderken parası yetmiyordu. İşçilerse sadece rahat ve sakin, yani alıştıkları gibi bir çalışmanın peşindeydiler. Her bir işçinin daha fazla çalışması, ayrıca kalbur makinelerini, tırmıkları, harman makinelerini ihmal etmemesi, kırmamaya, bozmamaya çalışması, yaptığı işi enine boyuna düşünmesi Levi'nin çıkarınaydı. İşçi ise olabildiğince rahat, dinlene dinlene, asıl önemlisi de gamsız, umursamadan ve düşünmeden çalışmak istiyordu. Bu yaz Levin her adımda bunu görüyordu. Kurutmak amacıyla otların ve pelinlerin büyüdüğü, tohuma elverişsiz, kötü yerleri seçip yonca biçtirmeye adam gönderiyordu. En iyi tohumluk alanları biçiyorlar, kahyanın böyle söylediğini ileri sürerek kendilerini haklı çıkarıyorlar ve bu yıl kuru otun mükemmel olacağını söyleyip onu teselli ediyorlardı. Fakat Levin bu tarlaları biçmek daha kolay olduğu için bunu yaptıklarını biliyordu. Ot kurutma makinesi gönderiyordu. Daha ilk sırada makineyi bozuyorlardı. Çünkü tepesinde kanatları dönen bir makinenin sürücü yerinde oturmak köylüye sıkıcı geliyordu. Levin'e, "Merak etmeyin, kadınlar bu işi daha çabuk yapar," diyorlardı. Pulluklar işe yaramaz durumdaydı. Çünkü işçinin aklına yukarı kalkan bıçağı indirmek gelmiyordu ve pulluğu hareket ettirmek için kuvvet kullandığından atların canını çıkarıyor ve toprağı bozuyordu. Sonra da ondan sakin olmasını istiyorlardı. Atların buğday tarlasına girmesine göz yumuyorlardı. Çünkü bir tek işçi bile gece bekçisi olmak istememişti ve öyle yapılmaması emredildiği halde işçiler gece nöbetini sıraya koymuşlardı. Bütün gün çalışan Vanka'da uyuyakalmış ve suçunu itiraf edip Emir sizin demişti. En iyi üç buzağı fazla yemekten telef olmuştu. Çünkü buzağıları su vermeden yoncalığa sarıvermişlerdi ve buzağıların yedikleri yonca yüzünden şiştiklerine hiçbir şekilde inanmak istemiyorlar. Teselli etmek için de komşunun 112 baş hayvanının 3 gün içinde telef olduğunu söylüyorlardı. Birinin Levin'e ya da Levin'in çiftliğine kötülük etmek istemesi yüzünden olmuyordu bütün bunlar. Tersine Levin kendisini, sevdiklerini, alçak gönüllü bir bey, bu en büyük övgüydü, saydıklarını biliyordu. Ama bunu sadece keyifli ve tasasız çalışmak istedikleri ve Levin'in çıkarlarının onlarınkine yabancı ve anlaşılmaz olmasının yanı sıra onların en haklı çıkarlarıyla kaçınılmaz şekilde çeliştiği için yapıyorlardı. Levin uzun zamandır çiftlikle ilgili tavrından hoşnutsuzluk duyuyordu. Kayığının su aldığını görüyordu. Ama suyun girdiği yeri bulmuyor, belki de kendisini kandırarak aramıyordu. Ama artık kendisini daha fazla kandıramazdı. Yönettiği çiftlik, bırakın ilginç olmayı, tersine iğrenç geliyor ve artık onunla uğraşamıyordu. Buna bir de görmek istediği ama göremediği Kitty Sijerbaskaya ondan 30 vers uzakta olması da eklenmişti. Darya Aleksandrovna Oblonskaya evine gittiğinde onu kız kardeşine yaptığı teklifi yeniden yapması için davet etmiş, artık Kitty'nin bu teklifi kabul edeceğini hissettirmişti. Levin, Kitty'yi görünce onu sevmekten vazgeçmediğini anlamıştı. Fakat Kitty'nin orada olduğunu bile bile Oblonskilere gidemiyordu. Evlenme teklif etmesi ve onun bu teklifi reddetmesi aralarına aşılmaz bir engel koymuştu. Sırf istediği adamın karısı olamadığı için benim karım olmasını isteyemem ondan, diyordu kendi kendine. Bu düşünce onu Kitty'ye karşı soğuk ve düşman bir hale getiriyordu. Onunla sitem etmeden konuşamayacak, yüzüne kızmadan bakamayacağım. O da olması gerekenden daha fazla nefret edecek benden. Hem Darya Aleksandrovna'nın söylediği şeyden sonra onlara nasıl gidebilirim? Bana söylediği şeyi bildiğimi belli etmemem mümkün mü? Yüce gönüllülük gösterip onu bağışlamaya gideceğim. Bağışlayan ve onu aşkıyla onurlandıran bir adam rolünde olacağım karşısında. Darya Aleksandrovna bana bunu niçin söyledi sanki? Rastlantıyla onu görebilirdim ve o zaman her şey kendiliğinden olurdu. Ama şimdi mümkün değil. Darya Aleksandrovna ona bir not yollamış ve Kitty için bir kadın eyeri istemişti. Bana bir eyeriniz olduğunu söylediler, diyor, yazıyordu Levin'e. Onu bizzat getireceğinizi umuyorum. Artık bu kadarına katlanamazdı. Akıllı, zarif bir kadın kız kardeşini ne kadar küçük düşürüyordu. 10 kere not yazdı ama hepsini yırtıp attı ve eğri hiçbir yanıt yazmadan gönderdi. Gideceğini yazması olanaksızdı. Çünkü gidemezdi. Bir engel çıktığı ya da başka bir yere gideceği için gelmeyeceğini de yazamazdı. Bu daha da kötü olurdu. Eğri hiçbir yanıt yazmadan ve ayıp ettiğini bile bile gönderdi. Ertesi günde bıkıp usandığı çiftliği Kahya'ya teslim edip çevresinde suçluluğu avlanabilecek çok güzel sazlıklar olan uzak bir ilçeye, geçenlerde kendisine çok önceden verdiği sözü yerine getirip ziyarete gelmesini rica eden arkadaşı Sivijaski'ye gitti. Surov ilçesindeki sazlıklar çoktandır Levin'in ilgisini çekiyordu. Fakat çiftlikteki işleri yüzünden bu ziyareti hep erteliyordu. Şimdi ise hem Siçerbaskilerin komşuluğundan hem de en önemlisi çiftlikten uzaklaşıp bütün sıkıntılarında ona en iyi ovuntu olan ava gitmekten memnundu. Surov ilçesine ne tren ne de posta arabası gidiyordu. Bu yüzden Levin kendi atlarının koşulu olduğu kapalı bir arabayla gitti. Yolun yarısında zengin bir köylünün evinde atları yemlemek için durdu. Arabaya yol vermek için kapının pervazına dayanmış, dazlak kafalı, yanak kısmı ağarmış, geniş sarı sakallı, dinç görünüşlü bir ihtiyar kapıyı açtı. Arabacıya güneşte yanmış karabasanların durduğu büyük, temiz ve düzenli yeni avludaki çardağın altında yer gösteren ihtiyar, Levin'e konuk odasına geçmesini rica etti. Temiz giyimli, çıplak ayaklarında lastik olan genç bir kadın eğilmiş, yeni giriş bölümündeki döşemeyi siliyordu. Levi'nin peşinden koşan köpeği görünce korkup bir çığlık attı. Ama köpeğin bir şey yapmayacağını öğrenince hemen kendi korkusuna gülmeye başladı. Sıvanmış koluyla Levin'e konuk odasını gösterdikten sonra eğilip güzel yüzünü gizledi ve yerleri silmeye devam etti. Semaveri hazırlayayım mı? Evet, lütfen. Bir Hollanda sobasıyla odayı ikiye bölen bir bölmenin olduğu konuk odası büyüktü. İkonaların altında desenlerle süslü bir masa, bir peyke ve iki sandalye vardı. Giriş kapısının yanında kapkacak dolabı duruyordu. Pencerelerin dış kanatları kapalıydı. Sinek azdı ve içerisi öyle temizdi ki Levin yol boyunca koşmuş ve su birikintilerinde yıkanmış olan Laska'nın yerlere basıp kirletmesinden kaygılanarak köpeğe kapının yanında köşede bir yer gösterdi. Levin odayı gözden geçirip arka avluya çıktı. Ayakları lastikli güzel genç kadın bir sıra asılı boş kovaları sallayarak Levin'in önünden su almak için kuyuya doğru koştu. İhtiyar adam genç kadına "Hadi canlan biraz," diye neşeyle bağırdı ve Levin'in yanına geldi. "Nikolay Ivanoviç Svijaski'ye mi gidiyorsunuz beyim? O da bize uğrar," diye gevezeliğe başladı. Merdiven trabzanına dirseklerini dayayarak. İhtiyarın Sivyavski ile tanışıklığını anlatan hikayenin ortasında kapı tekrar gıcırdadı ve avluya karabasanları ve tırmıklarıyla tarladan gelen işçiler girdi. Sabanlara koşulu atlar besili ve iriydi. İşçiler galiba ailedendi. İkisi gençti. Basma gömlek ve kasket giymişlerdi. Diğer ikisi gündelikçiydi. Kendinden gömlek giymişlerdi. Biri yaşlı, diğeri gençti. Merdivenden uzaklaşan ihtiyar atların yanına gitti ve koşumlarını çıkartmaya koyuldu. "Nereyi sürdünüz?" diye sordu Levin. "Patates tarlasını sürdük. Bir parça toprak kiralamıştık." "Sen Fedo, beygiri bırakma, yalağa götür. Başka birini koşarız." Herhalde ihtiyarın oğlu olan uzun boylu, sağlam yapılı bir delikanlı, "Baba, saban demirini ısmarlamıştım, getiren oldu mu?" diye sordu. Çıkardığı koşumları yuvarlak şekilde sararak yere atan ihtiyar, "Orada kızağın içinde," diye yanıtladı. "Onlar yemeklerini yiyene kadar sen hallediver." Güzel yüzlü genç kadın omuzlarını gerdiren su dolu kovalarla sofaya geçti. Bir yerlerden gençleri güzel, orta yaşlıları ve yaşlıları çirkin, çocuklu çocuksuz başka kadınlar ortaya çıktı. Semaver bacasından sesler çıkartmaya başladı. Atları çözmüş olan işçiler ve aile üyeleri yemeğe gittiler. Levin arabasından yiyeceklerini aldı, ihtiyarı çay içmeye çağırdı. "Biraz önce içmiştik ama neyse," dedi ihtiyar gözle görülür bir memnuniyetle bu çağrıyı kabul ederek. "Hadi size arkadaşlık edeyim." Levin çay içerken ihtiyarın çiftliğinin bütün hikayesini öğrendi. İhtiyar bundan 10 yıl önce toprak sahibi bir kadından 120 desyatina toprak kiralamıştı. Geçen yılsa bu toprakları satın almıştı. Komşu toprak sahibinden de 300 desyatina daha kiralıyordu. Bu toprağın en kötü olan küçük bir kısmını kiraya veriyordu. 40 desyatina kadarını ailesi ve iki gündelikçi işçiyle beraber kendisi sürüyordu. İhtiyar işlerin kötü gittiğinden yakınıyordu. Ama Levin, onun sırf nezaketinden böyle yakındığını, çiftliğinin büyüdüğünü anlıyordu. Kötü gitseydi 500 rubleden toprak satın almaz, 3 oğlunu ve yeğenini evlendirmez, yangınlardan sonra 2 kez daha güzel evler yapamazdı. İhtiyarın yakınmalarına karşın halinin vaktinin yerinde olmasından, oğullarından, yeğeninden, gelinlerinden, atlarından, ineklerinden, özellikle de bütün bu çiftliğe sahip olmaktan haklı bir gurur duyduğu belliydi. Levin, ihtiyarla konuşmasından onun yeniliklere karşı olmadığını anladı. Çok fazla patates ekmişti ve gelirken Levin'in gördüğü patatesler çoktan çiçek açmış, etlenmeye başlamıştı. Oysa Levin'in patatesleri daha yeni çiçek açıyordu. Patates tarlasını dediğine göre bir toprak sahibinden aldığı pullukla sürmüştü. Buğday ekiyordu. İhtiyarın çavdarları yolarak atlarına yedirdiğine ilişkin bir küçük ayrıntı Levin'i çok etkilemişti. Bu güzel yemin ziyan olduğunu gören Levin, kim bilir kaç kez bu yolunan çavdarı toplamak istemişti ama hiçbirinde becerememişti. İhtiyar ise bunu yapmıştı ve bu yemi öve öve bitiremiyordu. "Kadınların işi ne? Yığınla toplayıp yola çıkıyorlar, araba gelip alıyor. Levin ihtiyara bir bardak çay daha vererek, "Biz toprak sahiplerinin de işleri yolunda gitmiyor," dedi. "Teşekkür ederim," diyerek bardağı aldı ihtiyar. Ama dişiyle böldüğü şeker parçasını göstererek şekeri geri çevirdi. "İşçilerle işlerin yürüdüğü nerede görülmüş?" dedi. "Yıkımdır. İşte alın, Sivyavski. Toprağının nasıl olduğunu biz biliriz, lokum gibidir. Ama ürünüyle pek de övünemez. Hep ihmal yüzünden. Ama sen de işçilerle uğraşmıyor musun?" "Bizimki köylü işi. Her işe kendimiz koşarız. İşçi kötüyse hemen atarız işten. Kendi işimizin üstesinden kendimiz geliriz." İçeri giren ayakları lastikli köylü kadın, "Baba, Finogen katran göndermenizi söylemiş," dedi. İhtiyar ayağa kalkarak, "İşte böyle efendim," dedi. Uzun uzun haç çıkardı, Levin'e teşekkür etti ve dışarı çıktı. Levin, arabacısını çağırmak için ocağın olduğu odaya girdiğinde ailenin tüm erkeklerini masa başında gördü. Kadınlar ayakta hizmet ediyordu. Sağlam yapılı genç oğul ağzı lapayla dolu komik bir şey anlatıyordu ve hepsi kahkahalarla gülüyordu. En neşelileri de bir tasa lahana çorbası dolduran lastik ayakkabılı köylü kadındı. Bu köy evinin Levin'in üzerinde bıraktığı huzur ve rahatlık izlenimini lastik ayakkabılı kadının güzel yüzü çok etkilemiş olabilirdi. Ama bu izlenim o kadar güçlüydü ki Levin onu bir türlü aklından çıkaramıyordu. İhtiyarın evinden Sivyaski'ye kadar bütün yol boyunca sanki bu izlenimde onun dikkatini özellikle çeken bir şey varmış gibi ikide bir bu çiftliği anımsadı. Sivyavski yaşadığı ilçede yöneticiydi. Levin'den 5 yaş büyüktü ve uzun zamandır evliydi. Levin'e çok sempatik gelen genç baldızı da onun evinde kalıyordu. Levin, Sivyavski ve karısının kendisini bu kızla evlendirmeyi çok istediklerini biliyordu. Bunu damat denilen genç insanların hiçbir zaman hiç kimseye söylemeye cesaret edemeseler de her zaman bildikleri kadar kesin biliyordu. Evlenmek istemesine rağmen ve aldığı bilgilere göre bu son derece çekici kız kendisine güzel bir eş olabileceği halde Kitty Sicherbeskaya'ya aşık olmasa bile bu kızla evlenme olasılığının kendisi için havada uçmak kadar az olduğunu da biliyordu. Bunu bilmek Sivyavski'yi ziyaretten umduğu memnuniyeti de zehirliyordu. Levin, Sivyaski'nin ava davet eden mektubunu alır almaz bunu düşünmüştü. Ama buna karşın Sivyaski'nin onunla ilgili niyetlerinin sadece kendisine ait hiçbir temeli olmayan bir tahminden ibaret olduğuna ve her şeye rağmen gitmeye karar verdi. Ayrıca ruhunun derinliklerinde bu kıza karşı kendini bir kez daha ölçme isteği vardı. Sivyavskilerin ev yaşantısı çok hoştu ve Levin'in tanıdığı en iyi yerel yönetici tipi olan Sivyavski, Levin için her zaman son derece ilginç biriydi. Levin için Sivyavski hiçbir zaman bağımsız olmasa da gayet tutarlı düşünceleriyle kendi yolunda yürüyüp giden, son derece belirli ve kesin bir doğrultu izleyen yaşamı ise düşüncelerinden bağımsız olarak ve hemen hemen her zaman düşüncelerine ters düşecek şekilde ilerleyen şaşırtıcı insanlardan biriydi. Sivyavski aşırı liberal bir adamdı. Soylulardan nefret eder ve soyluların çoğunu sırf korkuları yüzünden kendilerini belli etmeyen gizli toprak köleliği yandaşları sayardı. Rusya'yı Osmanlı İmparatorluğu gibi mahvolmuş bir ülke olarak görürdü. Rusya hükümetini eylemlerini hiçbir zaman ciddi biçimde eleştirmeye bile tenezzül etmeyeceği kadar kötü bir hükümet sayardı. Ama yine de görevini yerine getiren örnek bir soylu yöneticiydi. Ve dışarıda her zaman kokartlı, kırmızı şeritli bir kasket giyerdi. İnsanca bir yaşamın ancak ilk fırsatta kalmaya gideceği yurt dışında mümkün olduğunu düşünürdü. Bununla birlikte Rusya'da çok karmaşık ve mükemmel bir çiftlik yönetir. Rusya'da olup biten her şeyi son derece büyük bir ilgiyle izler ve bilirdi. Rus köylüsünü gelişme açısından maymundan insana geçiş basamağında sayardı. Bununla birlikte yerel yönetim seçimlerinde köylülerin ellerini herkesten daha hevesle sıkar, düşüncelerini can kulağıyla dinlerdi. Hiçbir inancı yoktu. Ama din adamlarının yaşantısının iyileştirilmesi ve kilise yönetimlerinin küçültülmesi konusuyla yakından ilgilenir. Üstelik kendi köyündeki kilisenin kalması için büyük çaba harcardı. Kadın sorununda, kadın özgürlüğünün, özellikle de kadınların çalışma hakkını aşırı taraftar olanların yanındaydı. Ama karısıyla çocuksuz, dostça, herkesi hayran bırakan bir yaşam sürerdi. Karısının hayatını öyle bir düzene sokmuştu ki, kadın kocasıyla ortak ilgi konuları olan zamanlarını nasıl daha iyi ve daha neşeli geçirebilecekleri konusundan başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor, daha doğrusu ilgilenemiyordu. Levin insanları en iyi yanıyla görme özelliğine sahip biri olmasaydı, Sviyavski'nin karakteri onun açısından hiçbir zorluk ve sorun oluşturmazdı. Aptal ya da alçak diyebilirdi. İçinden ve her şey açıklığa kavuşurdu. Ancak aptal diyemezdi. Çünkü Sviyavski kesinlikle çok akıllı biri olduğu gibi aynı zamanda çok kültürlü ve bu kültürü olağanüstü basit bir şekilde taşıyan bir adamdı. Bilmediği konu yoktu ama bilgisini ancak zorunlu kaldığında gösterirdi. Levin onun alçak biri olduğunu daha da az söyleyebilirdi. Çünkü Sviyavski çevresindeki herkes tarafından büyük değer verilen bir işi neşeyle, enerjiyle ve azimle yapan ve bilinçli olarak kötü bir şey yapamayacak, kesinlikle dürüst, iyi, zeki bir adamdı. Levin anlamaya çalışır. Hiçbir zaman anlamazdı. Ona ve onun yaşantısına canlı bir bilmeceye bakar gibi bakardı. Arkadaştılar ve bu yüzden Levin, Sviyavski'yi anlamaya, onun yaşam görüşünü temellerine kadar öğrenmeye çalışıyordu. Ama çabaları her zaman boşa gidiyordu. Levin, Sviyavski'nin aklının, bekleme odalarının herkese açık kapılarından içeri daha fazla girmeye çalıştığı her defa, Sviyavski'nin hafifçe şaşırdığını fark ediyordu. Bakışlarında sanki Levin'in kendisini yakalayacağından ürkmüş gibi belli belirsiz bir korku ifadesi oluyor, iyi yürekli ve neşeli bir direnç gösteriyordu. Sviyavski'yi ziyaret etmek şimdi çiftlik işlerindeki hayal kırıklığından sonra Levin'in çok hoşuna gidiyordu. Bu mutlu, kendilerinden ve her şeyden hoşnut kumruların ve rahat yuvalarının Levin'in üzerinde neşeli bir etki yapması bir yana, hayatından hiç memnun olmadığı şu sıra Sviyavski'ye yaşantısında böylesine bir açıklık, belirlilik ve neşe veren sırrı öğrenmek istiyordu. Ayrıca Levin, Sviyaski'nin evinde komşu toprak sahiplerini de göreceğini biliyordu ve çok adi konular olarak kabul edildiğini bildiği. Ama şu anda Levin'e tek önemli konu olarak görünen ürünle, işçi tutmayla ilgili konuşmak ve bu konuşmaları dinlemek özellikle ilgisini çekiyordu. Belki bu durum toprak köleliği hukukunda önemli değildi ya da İngiltere'de önemli değildir. Her iki durumda da koşullar bellidir. Fakat şu anda her şeyin alt üst olduğu ve yeni yeni toparlandığı bir sırada bu koşulların nasıl olacağı konusu Rusya'daki tek önemli konudur diye düşünüyordu Levin. Av Levin'in beklediğinden daha kötü geçti. Sazlık kurumuştu ve suçulluğu neredeyse hiç yoktu. Koca bir gün geçirmiş ancak üç tane çullukla dönmüştü. Ama avdan her zamanki gibi korkunç bir iştahla, mükemmel bir ruh haliyle ve güçlü fiziksel durumuna hep eşlik etmiş olan canlı zihinsel durumla geri dönmüştü. Avda hiçbir şey düşünmediğini sandığı anlarda ikide bir ailesiyle birlikte ihtiyar adam aklına geliyordu ve bu izlenim sanki sadece dikkati üzerine çekmekle kalmıyor, aynı zamanda onunla ilgili bir şeyin çözümünü de istiyordu. Akşam çay sofrasında bazı vasilik işleri için gelmiş olan toprak sahiplerinin yanında Levin'in beklediği çok ilginç bir konuşma başladı. Levin çay masasında ev sahibi hanımın yanında oturuyor, onunla ve karşısında oturan baldızla konuşmak zorunda kalıyordu. Ev sahibesi yuvarlak yüzlü, sarışın, orta boylu, gülünce gamzeleri çıkan bir kadındı. Levin bu kadının kocası tarafından ortaya konmuş, kendisi için önemli bilmeceyi kadının ağzını arayarak çözmeye çalışıyordu. Fakat acı verecek kadar sıkıntılı bir durumda olduğu için tam bir düşünce serbestliğine sahip değildi. Sıkıntılıydı. Çünkü kendisi için giydiğini düşündüğü beyaz göğsünü ortada bırakan Çok açık elbiseyle baldız tam karşısında oturuyordu. Bu dört köşe açık yaka, kızın göğsünün çok beyaz olmasına rağmen ya da kızın kendisinin çok beyaz olması yüzünden Levin'i düşünme özgürlüğünden yoksun bırakıyordu. Bu dekoltenin herhalde kendisi için yapılmadığını ve ona bakma hakkı olmadığını düşünüyor, bakmamaya çalışıyordu. Fakat bu yakanın bu şekilde açılmasının sırf kendi suçu olduğunu hissediyordu. Levin'e sanki birini aldatıyormuş, bir şey açıklaması gerekiyormuş ama bunu açıklaması olanaksızmış gibi geliyordu. Ve bu yüzden sürekli kızarıyor, kendisini rahatsız, sıkıntılı hissediyordu. Levin'in sıkılganlığı güzel baldıza da bulaşmıştı. Ancak ev sahibi hanım galiba bunu fark etmiyor ve kızı konuşmaya dahil etmeye çalışıyordu. "Siz Rusya'ya özgü şeylerin kocamı ilgilendirmeyeceğini söylüyorsunuz," dedi, başladığı konuşmayı sürdürerek. "Tam tersine, yurt dışında olmaktan keyif alıyor ama hiçbir zaman buradaki kadar değil. Burada kendisini kendi çevresinde hissediyor. Ne kadar çok işi var ve hepsiyle ilgileneceği yeteneğe sahip. Bizim okulu görmediniz değil mi?" "Gördüm. Şu sarmaşıklı küçük ev mi?" "Evet, Natsya'nın işi," dedi kız kardeşine göstererek. Levin dekolteye bakmamaya çalışarak, ancak nereye bakarsa baksın dekolteyi göreceğini hissederek, "Siz mi ders veriyorsunuz?" diye sordu. "Evet, ben ders verdim. Halen de veriyorum. Ama çok iyi bir hanım öğretmenimiz var. Beden eğitimi dersi de koyduk." "Hayır, teşekkür ederim. Artık çay istemiyorum," dedi Levin. Saygısızlık ettiğini hissetse de bu konuşmayı daha fazla sürdürebilecek gücü kendinde bulamayarak kıpkırmızı oldu ve ayağa kalktı. "Çok ilginç bir konuşma duyuyorum," diye ekledi ve ev sahibinin iki toprak sahibiyle birlikte oturduğu masanın öbür ucuna gitti. Sviyavski masaya yan oturmuş, masaya dayadığı eliyle çay bardağını döndürüyor, öbürüyle sakalını avucunun içinde topluyor, kokluyormuş gibi burnuna götürüp bırakıyordu. Parlak siyah gözleriyle dosdoğru, kır bıyıklı ve öfkeli toprak sahibine bakıyor, belli ki onun sözlerini eğlenceli buluyordu. Toprak sahibi halktan yakınıyordu. Levin, Sviyaski'nin toprak sahibinin bu yakınmasına verilecek ve adamın konuşmasının tüm anlamını bir anda yok edecek yanıtı bildiğinin, ancak konumu yüzünden bu yanıtı veremeyeceğinin ve toprak sahibinin konuşmasını memnuniyetle dinlediğinin farkındaydı. Kır bıyıklı toprak sahibi, görünüşe bakılırsa köklü bir toprak köleliği yandaşı ve köyün yerlisi, hırslı bir çiftçiydi. Levin, bunun işaretlerini adamın giymeye çok alışkın olmadığı anlaşılan eski moda yıpranmış redingotunda, zeki, somurtkan gözlerinde, Rusçayı düzgün bir şekilde konuşmasında, uzun yılların deneyimiyle kazandığı doyurucu ses tonunda, yüzük parmağında eski bir nişan halkası bulunan güneş yanığı, büyük ve güzel ellerinin kararlı hareketlerinde de görüyordu. Toprak sahibi zeki, yaşlı yüzünü aydınlatan tatlı bir gülümsemeyle, "Çok büyük emek vererek yaptığım şeyleri bırakmaya acımasam, her şeyimi elime sallar, her şeyi satar, Nikolay Ivanoviç gibi Yelena'yı dinlemeye giderdim," dedi. "Ama işte bırakmıyorsunuz," dedi. "Nikolay Ivanoviç Sivyavski, demek ki çıkarınız var." "Tek çıkarım, satın almadığım, kira ödemediğim bir evde oturmamdır. Dahası halkın aklını başına toplayacağını umuyorsun. Yoksa bu sarhoşluk, bu eğlence düşkünlüğü inanılır gibi değil. Her şeyi bölüşmüşler. Ne at ne inek kalmış. Açlıktan ölür. Siz onu işçi olarak tutmaya kalkın, zarar vermeye çalışır. Dahası sizi sulh yargıcına gitmek zorunda bırakır." "Öyleyse siz de sulh yargıcına şikayet edin," dedi Sivyaski. "Şikayet mi edeyim? Dünyada etmem. Öyle laflar ederler ki şikayet ettiğine sevinemezsin. İşte fabrikada avansları alıp gittiler. Sulh yargıcı ne yaptı? Beraat ettirdi. Bir tek bucak mahkemesiyle muhtar bunlara engel olur. Eski usulde hakkından gelirler. Bu olmazsa at gitsin her şeyi. Dünyanın öbür ucuna çek git." Toprak sahibi komşu belli ki Sivyaski'yi kızdırmaya çalışıyordu. Ama Sviyaski, bırakın öfkelenmeyi, görünüşe bakılırsa eğleniyordu bile. "Ama biz işlerimizi bu yollara başvurmadan yürütüyoruz," dedi gülümseyerek. "Ben, Levin, onlar." Öteki toprak sahibini gösterdi. Evet, Mihail Petrovic'in işleri yürütüyor ama bir de ona sor bakalım. Rasyonel bir işletme mi? Dedi toprak sahibi. Rasyonel sözcüğünü kullanarak çalım satmak istemişti herhalde. Benim işletmem basit bir işletme, dedi Mihail Petrovic, Tanrı'ya şükür. Benim işletmem sonbaharda vergi ödeyecek parayı çıkaracak kadar. Köylüler gelirler. Baba kurtar bizi. Hepsi komşundur acırsın. Vergilerinin ilk üçte birlik kısmını verirsin ama çocuklar unutmayın ben size yardım ettim. Siz de gerektiğinde yulaf ekimine, ot toplamaya, ekin biçmeye yardım edersiniz, der. İş hayvanı başına şu kadardan diye söylersin. İçlerinde vicdansızlar da vardır doğrusu. Bu ataerkil yönetimleri eskiden beri bilen Levin, Sivyaski ile göz göze geldi ve tekrar kır bıyıklı toprak sahibine hitap ederek Mihail Petrovic'in sözünü kesti. Siz ne düşünüyorsunuz diye sordu. Şu anda çiftlik işlerini nasıl yürütmek gerekir? Mihail Petrovic gibi. Ya yarıcıya vermek ya da köylülere kiralamak. Bu olabilir. Ama bu şekilde sadece devletin ortak zenginliği yok oluyor. Benim toprağım toprak köleliği zamanında ve iyi bir çalışmayla 1'e 9 verirdi. Yarıcıya verince 1'e 3 getiriyor. Özgürlük Rusya'yı mahvetti. Sivyaski gülümseyen gözlerle Levin'e baktı ve hatta ona belli belirsiz alaycı bir işaret yaptı. Fakat Levin toprak sahibinin sözlerini komik bulmuyor, bu sözleri Sivyaski'yi anladığından daha iyi anlıyordu. Toprak sahibinin özgürlükle neden mahvolduğunu kanıtlamak için daha sonra söylediği sözlerin pek çoğu ona çok doğru, yeni ve çürütülemez sözler gibi gelmişti. Toprak sahibinin belli ki kendi düşüncesini ama aklını bir şeyle meşgul etme isteğiyle değil, köyünde kendi köşesinde oturup her şeyi ayrıntılı olarak düşündüğü yaşam koşullarından boy vermiş düşüncesini ifade ediyordu. Herhalde eğitimlisiz biri olmadığını gösterme isteğiyle, siz de bilirsiniz ki mesele her ilerlemenin ancak iktidar gücüyle gerçekleşmesindedir, dedi. Petro'nun, Yekaterina'nın, Aleksandr'ın reformlarını alın. Avrupa tarihini alın. Ayrıca tarımsal yaşamdaki ilerlemeyi düşünün. Hatta patatesi ele alalım. Patates bile ülkemize zor kullanarak sokulmuştur. Zaten toprak da her zaman sabanla sürülmüyordu. O da prenslikler döneminde zorla sokulmuş olabilir. Şimdi günümüzde biz toprak sahipleri, toprak köleliği düzeni varken işlerimizi yenilikleri kullanarak yürütüyorduk. Ekin kurutma makinesi, kalbur makinesi, gübre taşınması ve bütün bu aletleri kendi gücümüzle, kendi iktidarımızla devreye soktuk. Köylüler ilk başta karşı çıktılar ama sonradan bizi taklit ettiler. Efendim, toprak köleliği düzeninin ortadan kaldırıldığı günümüzde gücümüz elimizden alınmıştır ve yüksek bir düzeye çıkmış olan işletmemizin en kaba, en ilkel duruma düşecektir. Ben konuyu böyle anlıyorum.